Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 30, 21 İsven 1402, Hicri Gamere 30 Şaban 1445 ve Miladi Takvimli 11 Mart 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları, Allah'a yakarışlar, Cennet Genci Selman Farsi ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti. İslam İnkılabı rehberi devrim muhafızları ordusuna fetih nişanı verdi. Kadın işlerinden sorumlu başkan yardımcısı New York'a gitti. Dünyada 24 ülke İran'dan traktör alıyor. İran'daki Hamas temsilcisi Gazze'nin bombalanmasına Amerikalı savaşçıların katıldığını belirtti. Ve İsmail Haniyeh'in kim Filistin meselesi tarihinde bir dönüm noktasıdır dedi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ikinci kez Pakistan Cumhurbaşkanı seçilen Asif Ali Zardari'ye tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, tebrik mesajında İran ve Pakistan'ın iyi dost ve iyi kardeşler olduğuna dikkat çekerek Zardari'nin Cumhurbaşkanı döneminde tarihi, kültürel ve dini tarihe sahip iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişip derinleşmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Reisi mesajında İran'ın her zaman olduğu gibi özellikle yeni dönemde Pakistan ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğuna vurgu yaptı. İslam İnkılabı Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümkerah Hüseyin Selami, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin dünkü görüşmesinde Devrim Muhafızları ordusuna fetih nişanı verdiğini belirtti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümkerah Hüseyin Selami, ülke genelindeki il devrim muhafızları komutanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, İslam İnkılabı rehberinin devrim muhafızlarına verdikleri mücadele ve çabalarından dolayı bu orduyu fetih nişanı verdiğini kaydetti. Komutan Selami, bu nişanı sembolik olarak kendisine verildiğini, tüm devrim muhafızları ve gönüllü seferber güçlerinin bu temsilli nişana ortak olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 6 günlük bir gezi için New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'na gitti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi tarafından karşılandı. Muhabirimizin verdiği habere göre İnsiye Hazali New York'ta pazartesi sabahı Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu 68. yıllık toplantısının açılışına katılması ve bir konuşma yapması bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı New York'ta kalışı sırasında Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu yıllık toplantısı oturum çerçevesinde farklı ülkelerden kadınlar ve aile işleri hakkında bir dizi yetkiliyle görüş alışverişinde bulunacak. Hazali verdiği röportajda şunları kaydetti. Bu toplantıda ülkeler genellikle kadınların durumu hakkında bir rapor sunacak. Biz de İran'daki kadınların durumu başta Gazze olmak üzere kadınların uluslararası durumlarını ele alacağız dedi. İran Traktör İmalat Şirketi'nin üretim başkan yardımcısı bu şirketin çeşitli ürün ve üretimlerinin dünya çapında 24'ten fazla ülkeye satışını duyurdu. İran'ın verdiği habere göre Kerim Akilven dün Türkiye İşçi Sendikası'na üye bazı üyelerin Tebriz Traktör Şirketi'ni ziyareti sırasında Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra çeşitli Afrika ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve diğer birçok ülkeye ihracat yapılmasının yaptırımlar durumundaki önemli başarılar arasında yer aldığına işaret ederek aslında Tebriz Traktör İnşaatı'nın sektörün cevheri olduğunu, etkileri ve avantajları ülkenin muhtelif ekonomik yönlerinde görülebildiğini belirtti. Akilvent artık İran'daki tüm traktör üretiminin %95'inin yerlileştirildiğini, fabrikanın ihtiyaçlarının %5'inin iç tesislerin eksikliğinden değil, çoğunlukla yurt dışından ithalatın maliyet etkinliğinden kaynaklandığını belirtti. İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomi Rektörü Yardımcısı, Bilgiye Dayalı Ekonominin Geliştirmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, ülkenin uçak parçalarını yerli uzmanlar tarafından tedarik ve onarımı konusunda kendi kendine yeterli olduğunu duyurdu. Bir haber ajansının haberine göre Cevat Meşayık, yolcu uçağı parçaları üretim alanında yerli bilgiye dayalı şirketlerin kendi kendine yeterliliğine değinerek İran'ın ticari ve yolcu uçağı tedarik ve onarımı konusunda büyük ölçüde yabancı şirketlere bağımlı olduğunu söyledi. Batı yaptırımları nedeniyle uçak parçaları ancak İranlı uzman ve bilim adamlarının çabaları sayesinde yerlileştirildi. Meşayih şu anda herhangi bir onarım için yurt dışına uçak göndermeye gerek olmadığını belirterek, hali hazırda çeşitli nedenlerle yaptırım uygulanan ve sahip olmadıkları parça tedarik ve bakım hizmetlerini alma imkanı olmayan bazı ülkelerin uçaklarını İranlı uzmanlara teslim ettiklerini açıkladı. Hamas hareketinin İran'daki temsilcisi yaptığı açıklamada gözlemlerimize ve raporlarımıza göre Amerikalı savaşçılar bazı günlerde İsrail ordusunun operasyonlarına ve Gazze'nin bombalanmasına açıkça katılıyor ifadelerini kullandı. İran'ın verdiği habere göre Halit Kaddumi, Ayetullah Seyyid Ahmet Alemul Huda ile Meşhed'de yaptığı görüşmede şunları kaydetti. Siyonistler Gazze'yi yakarlarsa Hamas'ı yok edebileceğini düşünüyorlar. Oysa Kassam Tugayları bölge coğrafyasının her yerine yayılmıştır. Hala Filistin İslami direnişinin savaş gücünün önemli bir kısmını Siyonist operasyonların genişlemesini, Siyonistlerin başka bölgelere girmesini beklemektedir. İsrail'in işi bitmiştir ve asla 7 Ekim'den önceki duruma dönemez. Bugün bile Gazze'deki 30 bin şehidin %70'inin kadın ve çocuk olduğunu görüyorsanız, bu Siyonistlerin çılgınlığı ve vahşetinin bir göstergesidir. Çünkü 7 Ekim'de yaşananları onlar daha iyi biliyorlar. Biz hala bunun birçok yönünü söylemiyoruz. Onlar da bunları anlatmıyorlar. İslam İnkılabı rehberi Horasan Rezevi temsilcisi bu toplantıda ayrıca şunları kaydetti. Bütün İslam milletlerinin güvenliği Siyonistlerin Filistin cephesinde sıkışıp kalmasına bağlıdır. Çünkü Siyonist bağnazların gözü tüm İslam'ın yok edilmesi ve tüm Müslüman milletlerin aşağılanmasındadır. Ve bu açıdan bakıldığında Diriliş kitaplarının savaşçılarının Allah'ın dininin müdafaasındaki mücadelesi düşmana karşı verilen savaşın ana cephesinde yer almaktadır. Hamas Siyasi Ofis Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada 7 Ekim Filistin meselesi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü sömürgeci ülkelerin bu konuyu unutma çabalarına rağmen 7 Ekim konuyu dünya olaylarının ön sıralarına yeniden taşıdı ifadeleri kullandı. İsmail Haniye pazar akşamı yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Düşman yüzyılın en büyük suçunu işlemeye devam ediyor. Er ya da genç suçlarının bedelini ödeyecekler. Haniye, Siyonist rejimin henüz harekete geçmediğine dikkat çekti. Tek bir mahkum bıraktı ve cinayetleri bu suçlara rağmen bir anlaşmaya varmadan bir mahkumu serbest bırakamaz. Filistin'deki iç durumun yerleşimini sürdürüyoruz ve bu ülkeyi birleştirmeye ve organize etmeye her zamankinden daha fazla kararlıyız. Hamas Siyasi Ofis Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Müzakereler sırasında kapsamlı bir ateşkes, savaşın sona ermesi, işgalcilerin Gazze'den tamamen çekilmesi, yerlerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze'nin geri dönmesini içeren 5 ilke belirledik. Gazze halkına insani yardım gönderdik. Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas tünellerinin 1/3'ünden azını yok ettiğini belirtti. İran'ın El Cezire'den pazartesi sabahı aktardığı habere göre Mark Warner şunları kaydetti. İsrail ordusunun başına gelenler tünellerle yaşananlardan ders alınması gereken bir derstir. Ayrıca Siyonist ordunun Gazze Savaşı'ndaki zayıflığını da eleştirdi ve şöyle konuştu. İsrail'in Hamas savaşçılarının yalnızca %35'ini yok edebileceğini kimsenin hayal bile edemediğini söyledi. Suudi Arabistan Kralı dün yaptığı açıklamada uluslararası toplumun Siyonist rejimin suçlarını durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kral Salman bin Abdulaziz, mübarek Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti. Filistin'deki kardeşlerimizin acı çektiği bir ortamda mübarek Ramazan ayının başlaması üzücüdür. Suudi Arabistan Kralı, İsrail'in suçlarına son verilmesi çağrısında bulunurken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da cumartesi günü Gazze şeridinde kıtlık riski konusunda uyarıda bulunarak, İsrail'in cinayetlerinin her geçen gün arttığını, Gazze şeridinde yetersiz beslenme nedeniyle şehit sayısının da artış gösterdiğini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat yaptığı açıklamada Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun suçlarından daha tehlikesi Avrupa Birliği ülkelerinin birçok liderinin parlamentolarının desteği ve Washington'un ona körü körüne destek vermesidir ifadesini kullandı. Faysal Miktat dün Batılı ülkeler ve liderlerinin Siyonist rejimin suçlarına verdiği desteğin onların gerçek yüzünü ve yalanlarını ve ikiyüzlülüklerini ortaya koyduğuna vurgu yaptı. Avrupa Birliği liderlerinin birçok eylemi ve ikiyüzlülüklerini yalanladı ve milletlerin hak ve ideallerinin Siyonizm ve düşmanların elindeki oyuncak bebeklere benzediğini gösteren bir konudur. El-Miktat ayrıca şunları kaydetti. Netanyahu bir katildir. Tüm kanunları ve uluslararası kanunları, uluslararası insan haklarını, evrensel bildirgeyi ihlal etmiştir. İnsan hakları, Birleşmiş Milletler Şartı ve çocuk hakları, kadın, demokrasi, silahsızlanma ve barış haklarını ihlal etmiştir. İran, taşeron şirketlerle 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Güney Pars gaz sahası ile İranlı taşeron firmalar arasında 20 milyar dolar değerinde bir gaz anlaşması imzalandı. Petrol Bakanı Avci, Törende yaptığı konuşmada ülkeye yönelik yaptırımların ve sabotaj eylemlerinin petrol endüstrisinin büyümesini ve gelişmesini engelleyemediğine vurgu yaparak yaptırımlara rağmen istediğimiz her yere petrol ihraç ediyoruz dedi. Oji, ülkenin gaz rezervlerinin çoğu Güney Pars gaz sahasında bulunmaktadır ve rafinerilerin, petrokimyaların hatta ülkenin benzin üretimi de Güney Pars'a bağlıdır ifadelerini kullandı. İran Ekonomi Bakanlığı Mali Bilgi Merkezi Başkanı yaklaşık 3 aydır BRICS kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konseyinin kurulduğunu belirtti. İran Ekonomi Bakanlığı Mali Bilgi Merkezi Başkanı Hani İrna muhabirinin geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı'nın bahsettiği BRICS üyesi ülkelerinin kara para aklamayla mücadele merkezinin kurulup kurulmadığı ile ilgili sorusuna bu konu gerçekleşmiştir. Yaklaşık 3 aydır BRICS kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konseyi kurulmuştur ve BRICS üyesi ülkelerin kara para aklamayla mücadele veya finansal bilgi merkezi birimlerinin başkanları bu konseyin üyeleridir. İran İslam Cumhuriyeti de bu konseyin bir üyesidir cevabını verdi. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Amerikan Başkanı'nın bu rejimin Refah'a saldırı planına karşı yaptığı açıklamasının Washington'un Tel Aviv'i desteklemediği anlamına gelmediğini ifade etti. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Katz, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Refah'a saldırı planına karşı yaptığı açıklamasına ilişkin olarak Washington Tel Aviv'i eleştirmesine rağmen Gazze'ye karşı savaşı desteklemeye devam ediyor dedi. Amerika'nın Gazze'ye karşı savaşı desteklediğini belirten İsrail Katz, Beyaz Saray'ın tek talebi saldırı öncesinde vatandaşların Refah'tan tahliye edilmesi, saldırı öncesi ve operasyon sırasında Gazze halkını tahliye edeceğiz açıklamasında bulundu. Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada bu rejimin 1 milyondan fazla Filistinli Gazze şeridinin güneyindeki Refah'tan zorla yerinden etme planını kabul etti. Siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak İsrail 1 milyondan fazla Filistinli Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine taşıdığı ifadelerini kullandı. İsrail Hamas Refah operasyonundan önce Filistinlileri Gazze'nin batısına ve diğer bölgelerine transfer etmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Ve son haberimiz. Dimona nükleer santrali yapılan saldırı Yemen ordusunun tatbikatında simüle edildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri düzenlediği yeni tatbikatta Dimona nükleer santraline ve Siyonist rejimin komuta merkezine yapılan saldırıyı simüle etti. Yemen ordusu Kızıldeniz'deki Siyonist rejim Amerika ve İngiltere'ye büyük zarar veren operasyonuyla eş zamanlı olarak Yolumuz Kudüs'e Doğru adlı yeni bir tatbikat gerçekleştirdi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 İsfen 1402, Hicri Kameri 1 Ramazan 1445 ve Miladi 11 Mart 2024 Pazartesi. Yılında bugün Hicri Şemsi 21 İsfen 1363'te Tahran'ın önde gelen ulemasından Ayetullah Mahmud Ensari Kumi vefat etti. Hicri Şemsi 1300'de Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mahmud Ensari Kumi, 10 yaşındayken babasını kaybettikten sonra kardeşleri tarafından yetiştirildi ve İslami dersleri almaya başladı. Ardından Kutsal Necef-i Eşref'e giden Ayetullah Mahmud Ensari Kumi burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Hicri Şems 1342'de rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde meydana gelen kıyamda büyük rolleri olan Ayetullah Mahmud Ensari Kumi, bir yıldan sonra Tahran'a geri döndü ve İran'ın başkentinde kaldığı sürede önde gelen alimler özellikle rahmetli İmam Hümeyni'nin güvenlerini kazandı. Bu önde gelen alimin eserleri arasında Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim'in fıkıh dersleri takriratı ve Ayetullah Hoyni'nin usul ve tefsir ve fıkıh dersleri takriratı gibi eserlerine değinebiliriz. Bugün Kur'an-ı Kerim ve ilahi bereketlerin nazil olduğu mübarek Ramazan ayının ilk günü. Allah bu ayı rahmet ve bereket ayı olarak adlandırıp herkesi ziyafete çağırmaktadır. İslam peygamberi bu ayın günlerinin en iyi günler ve gecelerinin de en iyi geceler olduğunu buyurarak Müslümanlardan Ramazan ayının bereketlerinden faydalanmalarını istemekte. Kadir gecesi Ramazan ayının en önemli gecelerinden sayılmaktadır. Allah bu gecenin azameti konusunda Kadir suresinin 1 ila 3. ayetlerinde şunları buyuruyor. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ehlibeyt imamlarının birincisi İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadeti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladeti Ramazan ayının en önemli günlerinden sayılır. Yüce Allah'tan Ramazan ayının en yüce bereketlerinden yaralanmamız konusunda bizlere yardımcı olmasını ve bu ayda Allah'ın rahmet ve mağfiretine mazhar olmamızı niyaz ediyoruz. Hicri Kameri bir Ramazan Kutsal Sahaf kitabının Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nazil olduğu gündür. İbrahim'in adı 69 kez Kur'an-ı Kerim'de saygı ve büyüklükle yad edilmiştir ve orada müminler için ibret olacak şekilde o Hazretin yaşamından çeşitli aşamaları beyan edilmiştir. Onun Allah'ı tektir ve dini hanif olmaktadır. Âl-i İmran suresinin 67. ayetinde şöyle buyurulmakta. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi. Nisa suresinin 125. ayetinde şunlar buyuruluyor. Güzellikler sergileyerek ve özü sözü doğru bir halde İbrahim'in dinine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Meryem suresinin 41. ayetinde şunlar buyuruluyor. Kitapta İbrahim'i de an. O, özü sözü doğru bir peygamberdi. Nisa suresinin 54. ayetinde de Allah şunları buyurmakta. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet biz, İbrahim ailesine de kitabı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmiştik. İslami öğretilerde İbrahim Ulul Azm peygamberlerinden sayılarak şeriat sahibi olmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim birkaç durumda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Saf adlı bir semavi kitaba sahip olduğuna işaret ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde.
Karar.
Özgür Özel'den genel seçim mesajı. CHP'yi iktidar yapamazsam bir gün görevde durmam.
Ve yeni mesaj.
Özgür Özel'in liderlik sınavı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 9 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Konuşmalar icraatla desteklensin" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya ülkelerinin çoğunluğu İsrail zulmüne itiraz ettiği halde Filistin ve Gazze'deki katliam henüz sona ermiş değil. Öyle ki belli sürelerde ateşkes sağlanabilmesi bile kazanç sayılıyor. Büyük devletler zalim İsrail'e katliama biraz ara ver, sonra devam edersin anlamına gelen bir yaklaşımla davranıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette zalim İsrail'e sözle itiraz eden ve bu sözlerini icraatla destekleyen ülkeler ve liderler de var. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Brezilya Devlet Başkanı Luis Inácio Lula da Silva bu isimler arasında sayılabilir. İki lider de Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i eleştirerek ateşkes çağrısını tekrarlamışlar. Konuyla ilgili habere göre İspanya Başbakanı Sanchez, Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Lula da Silva ile ortak basının toplantısı düzenlemiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerek Ukrayna'da gerekse Gazze'de karar alma aşamasında paralize olduğunu kaydeden Lula da Silva, hem Gazze hem de Ukrayna'da yönetim krizi yaşayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kendini savunma hakkı öç alma hakkına dönüşmüştür. Gazze'de insani ateşkes sağlanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu savaşı sona erdirmeli, gerekli insani yardımların ulaşmasını garanti etmelidir ifadelerini kullanmış. Lula da Silva şunları da söylemiş. Gazze'de toplu bir ortadan kaldırma görmekteyiz. Çünkü bu vahşi şiddetin mağdurları binlerce kadın ve çocuktur. Eğer bununla ilgili herhangi bir şüphesi olan varsa, Gazze'deki en son saldırılardan gelen görüntülere baksın. İnsanlığımızı kaybedemeyiz. Orada olanları görmemiz lazım. Bu gerçek bir soykırım ve şimdiden 30 binden fazla kişiyi öldürdü. Bu katliam izlenemez. Tonlarca gıda malzemesi ulaştırılamıyor. Tüm bunları görünce artık insanlık dışı kavramının da ne olduğunu bilemiyorum. Büyük bir vahşilik. Anadolu Ajansı 6 Mart 2024. İspanya Başbakanı Sanchez de 30 binden fazla ölümden ve Gazze'deki yıkımlardan sonra artık İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesinin makul gerekçelerinin olmadığını düşünüyorum demiş. Sanchez, İspanya'nın uzun zamandır ortaya attığı uluslararası barış toplantısı ve iki devletli çözüm önerisini de tekrarlamış. Yıllardan beri gündemde olan ve bir türlü hayata geçirilemeyen sağlam güvenilir haber ağı niçin kurulamadı? Niçin İslam dünyasının haberlerini dahi yabancılardan almaya mahkum haldeyiz? Doğruları konuşalım ve bu konuşmaları da mutlak surette icraatlarımızla destekleyelim.
Tahran Radyosu.
Ahmet Kepekçi 9 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Vatandaşın çığlığına kim cevap verecek?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından yükselen sesler, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıların boyutunu ve vatandaşların bu durum karşısındaki beklentilerini açıkça ortaya koyuyor. Artan yaşam maliyetleri, yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık toplumun geniş bir kesimini olumsuz etkiliyor. Emekliler, sabit gelirli aileler, esnaf ve işverenler mevcut ekonomik koşullar altında giderek artan bir mağduriyet yaşamaktadır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Evlerine ekmek götürmenin mücadelesini veriyor. Çarşıda, pazarda boş sepetler dolmuyor. Maaşlar temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Bu zorluklar toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratmakta. Vatandaşlarımız ekonomik sorunlara ve sosyal problemlere kalıcı çözümler aramaktadır. Güvenlik, insani şartlarda yaşamak, özgürlüklerin korunması gibi temel beklentiler günümüz Türkiye'sinde yankı bulan çağrılardır. Ekonomik sıkıntılar sadece vatandaşların günlük yaşamını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal ve politik atmosferi de şekillendiriyor. Yerel seçimlerde ve genel seçim atmosferinde vatandaşlarımızın tercihleri mevcut ekonomik koşulların bir yansıması olarak görülebilir. Seçmenler mevcut yönetimden ve muhalefetten umduğu çözümleri bulamamış, alternatif arayışlarına yönelmiştir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın sesine kulak vermek, onların beklentilerini anlamak ve bu beklentilere cevap verecek politikaları geliştirmek tüm siyasi aktörlerin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Ekonomik sıkıntılara pratik, uygulanabilir ve hızlı çözümler sunmak yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesidir. Türkiye'nin ekonomik krizi derinlemesine ve çok boyutlu bir sorun olarak karşımızda duruyor. Vatandaşlarımızın çözüm bekleyen çığlıkları, siyasi liderlerin ve politika yapıcıların dikkate alması gereken bir uyarıdır. Ekonomik istikrarın sağlanması, sosyal adaletin tesisi ve vatandaşlarımızın refahının artırılması ancak gerçekçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür. Bu süreçte her bir vatandaşımızın sesine kulak vermek ve onların beklentilerini karşılamak geleceğimizi şekillendirecek en önemli adımdır. Bu ekonomik sorunlar dün olduğu gibi bugünün de konusu. Neden bugün bunları yazıyoruz? Çünkü vatandaş seçim dönemi hatıra gelir, bir şekilde oyu alınır, ardından nadasa bırakılır. Bu ayın sonunda yapılacak yerel seçimler münasebetiyle halkımız yeniden hatırlandı. Özellikle oy deposu olan ev hanımlarımız, emeklilerimiz ve sabit gelirlilerimiz. Şimdi yapılan bu kesime yönelik algı yönetmek ve ağızlarına bir parmak bal çalmak. Ardından olacaklar aynı tas aynı hamam kabilindendir. Oysa mesele enine boyuna masaya yatırılmalı ve artık kronikleşmiş bu sorunlar çözülmelidir. Vatandaş artan enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında ezilirken çözüm arayışları da hız kazanıyor. Peki ekonomideki sorunlar nedir ve vatandaş bu sorunlara karşı ne bekliyor? Yüksek enflasyon. Yıllık enflasyon Şubat ayı TÜİK enflasyon rakamlarına göre %67'yi aşmış durumda. Ancak gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu ve ENAG'a göre %122'lere yaklaştığı ifade ediliyor. Bu durum vatandaşın alım gücünü önemli ölçüde düşürüyor. Artan işsizlik. İşsizlik oranı resmi olarak %17'ye yakın. Ancak bu rakamın da gerçeği yansıtmadığı ve gerçek işsizliğin çok daha yüksek olduğu biliniyor. Hayat pahalılığı. Gıda, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçların fiyatları sürekli artıyor. Vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Vatandaş insanca yaşayabilmek için bu sorunlara karşı tabi olan haklarını istiyor. Ekonomide istikrar. Vatandaş öncelikle ekonomide istikrar ve öngörülebilirlik istiyor. Fiyatların sürekli artmasından ve geleceğe dair belirsizlikten bıkmış durumda.
Şakir Tarım 9 Mart tarihli Milli Gazete'de İstismarcı Politika İflasta başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Filistin davası dünyadaki bütün insanlar için tam anlamıyla bir turnusol kağıdı oldu. Bebek katili İsrail'in zulmü en şiddetli noktaya ulaştığında halkların vicdanlı ve insani tavrı yöneticilerin karakterini apaçık ortaya koydu. çocuk, kadın ve sivil halkla savaşanları, bebek katillerini destekleyenler olduğu gibi zulmü, işgali, soykırımı durdurmak için mazlumların yanında saf tutanlar da vardı, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin yöneticileri zalim ve işgalci İsrail'e tam destek verdiler. Dünyadaki insaflı ve vicdanlı insanlar pek çok yerleşim yerinde miting, yürüyüş ve açıklamalarla Siyonist İsrail'in katliam ve soykırımını protesto etti. Zalimlere tepki Beyaz Saray önüne, Tel Aviv'de Netanyahu'nun konutunun yakınına kadar ulaştı. Amerika'nın sinsi soykırım planını bilen 25 yaşındaki asker Aaron Bushnell, soykırıma ortak olmayacağım diyerek kendini yaktı. İslam dünyasının liderleri birkaçı dışında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in etkisinde kalarak zalimlerin projelerini alet oldular. Onlarla işbirliğini soyundular. İslam dünyası ve dünya halkları şuurlanmalı, Siyonist tuzağa düşmemek için yöneticilerini uyarmalıdır. Türkiye'deki iktidar varlığını sürdürebilmek için toplumun tamamını kaynaştıran değerlerimizi bile istismar etmekten çekinmiyor. Yerel seçim kampanyaları bile istismardan uzak tutulamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, istismarcıların önde gelenlerinden. Sadece İstanbul söylemine rağmen seçilirse belediyeden Gazzelilere yardım edeceğini açıkladı. 31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar, bize elini uzatan kardeşlerimiz, Gazze'li yavrularımız sevinecek. Sayın Kurum, hükümetten ayrı ve daha güçlü mü dersiniz? 5 aydır hükümet katliam ve soykırımı önleyecek tek adım atmamışken, tutarsız zihniyetin istismarcı belediye başkanı adayı Gazze'ye ilaç olur mu? Hiç değilse açlıktan ölen bebekler, havalarda uçuşan şehit naaşları hürmetine Gazze'yi istismar etmeyin. Faydanız yok, bari insanları üzmeyin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Beklemek, sıradanlaşma, tekrar, tekrar, tekrar. Her gün yorgun bedenimi gece vaktine kadar büyük bir zorlukla oradan oraya sürüklüyorum. Güneş batınca ben ve yorgunluğum, ben ve
özlemek. Varlığım korku ve endişeyle dolu, umursamazlıklardan, yarın olmak için tamamen ilgisiz. Kendime soruyorum, ne oldu? Uğruna savaştığım bu hayat ve refah şimdi avuçlarımda. Öyleyse niye mutlu değilim? Niye mesut hissetmiyorum kendimi? İşte cevapsız kalan bu soru hayatımdan yaşama zevkini çalmıştır. Şimdi bu sorunun cevabını bulmak ve huzura ermek için savaşıyorum. Allah'ım, ey bağışlayan, sana sığınırım. Tüm iniş ve çıkışlarda benimle olan sana. Bir gün daha çocukken, ailevi ve sosyal sorularıma rağmen, Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti tilavet ettim. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Tüm benliğim ile kendimi sana bırakıyorum. Güven ve kalpten gelen imanla. Her defter kitabımın başında şöyle yazdım. Allah'ım, ben sana tamamen güveniyorum. Var gücümle çalışıyorum. Ve sonucu içinde sana hiç ısrarcı olmuyorum. Israr etmedim. Sadece koştum, koştum ve savaştım. Senin vaatlerin yalan olmaz ki. Sen verilen sözün üzerinde durmakta eşsizsin Allah'ım. Verdiğin sözü bozmazsın. Ben tam emin olarak koştum ve hayalimdeki hayatı kerpiç kerpiç işledim. İş, melek ve rahat bir yaşam için ihtiyaç olan her şeyi sağladım. Bunlara ulaşınca dünyanın en mesut ve bahtiyar adamı olacağımı sanıyordum. Fakat ulaştığım tek şey yorgun bir ten, umursamaz bir kalp ve duygusuz bir ruhtu. Kendime soruyordum. Bu muydu gençliğini uğruna harcadığın hedef? Ve bir cevap bulamıyorum. Ve ben yine sana ulaşıyorum. Allah'ım, kendimi tanımıyorum, unutmuşum. Bu hayatın her şeyi yerli yerinde benden başka. Kendimi kaybetmişim. Allah'ım, zevklerim beni mutlu etmiyor. Beni bul, beni her zamanki gibi kucakla ki kendimi bulayım. Beni bul. Rahmeti ve sevgisi ebedi olan ey Allah, sen benim en kadim dostumsun, en kadim yoldaşım, benim yol arkadaşım. Sen beni kendimden daha iyi tanıyorsun, beni bana tanıttın. Ben kendimi kentin kalabalığında kaybettim, beni bul. Ey her iki dünyanın en eski varlığı, ben kendimi aynada tanımazsam eğer. Fakat sen her zamanki alışılmışsın. Aynı eski, en eski. Başlangıçtan daha eski, her hılkatından ve her mahlukundan daha eski. Daha da geriye gidiyorum, güneşin doğuşundan da. Daha da geriye gidiyorum, toprakta ilk tohumun yeşermesinden önceye. Daha da geriye gidiyorum, renksizlik içinde yedi göğe hayat vermeden önceye. Ben senin izninle yokluktan varlığa hübut ettim. Bir göz kırpmada ağır günah yüküyle bin bir zaaf ve eksikliğe sahip ve her yere çakıldığımda kimsesizlik ve umutsuzluk gün batımında kederli kalple yıkılmaktan ve yalnızca ayağa kalkmaktan korku ve endişeyle sana dönüyorum. Her defasında daha geç, her defasında daha utanmış, her defasında daha başı öne eğik. Beni bul ki kendimi bulayım. Beni bulacağını bildiğim için daha da mahcup oluyorum. Hayatın sıradanlığını gözden geçirmem beni Cevşen-i Kebir'e ulaştırıyor. Cevşen-i Kebir'i açıyor ve en başta ya kadim zikrine ulaşıyorum. Bu ilk başta duanın en başında tüm hayatım yok olduğumdan var oluncaya kadar tüm hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Kalbim titredi ve gözlerim yaşla doldu. Nefesten nefese daha da ağırlaşan benim kalbim titriyor. Sen ve senin sevgin beni çağırıyor. Ve tekrar kendimi buluyorum. Cevşen okumaya geldim. Allah'ım ve seninle aşk nefeslerimde yenilenmeye. Ey Rabbi, ey kerem sahibi muazzam. Sen kadimsin. Her başlangıçtan ve her sondan ve ben ağır günah yükümle senin zayıf kulun. Zayıf ve aşık kulun ki sen sensin, ben de benim. Eski zamanlarda yolda yürüyen bir adam bir kafatasına rastladı. Ona baktı, durdu, düşündü ve sonra Ey Allah'ım, sen sensin ve ben de benim. Sen her zaman bağışlamaya dönersin. Ben her zaman günaha dönerim dedi. Ardından secdeye kapıldı. Nida geldi. Başını kaldır. Sen sensin ve ben benim. O anda bağışlandı. Allah'ım, ben ismin hakkına sana el açıyorum. Ey Rahman, ey Rahim, ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim. Ey her şeyi ayakta tutan Mukim. Ey azamet ve yücelik sahibi Azim. Ey kadim, ey her şeyi bilen Allah'ım. Ey hilim sahibi Halim. Ey hikmet sahibi Hakim. Münezzehsin sen ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hepinize selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Selman Farsi'nin hayatını ele alacağız. Evet, bu podcastimizde sizlere Peygamber Efendimizin özel sahabelerinden biri olan Selman-ı Farsi'den bahsedeceğiz. Resulullah Efendimizin ashabı arasında yer alan, inişli çıkışlı bir hayatı olan ve onun yanında özel bir yere sahip olan bu İranlı adam, bütün İslam mezhepleri ve dinleri arasında ayrı ve kabul edilebilir bir yere sahiptir. Hatta dört erkandan biri sayılmaktadır. Derin ilim, tam iman, züht, hikmet ve akıllılığı, sade hayat, İslam için çabalama gibi özellikleri ve onu İslam'ın huzurunun kıyısına ulaştıran gelişmeler, Selman'ın hayatı ve kaderinin hikayesinin bilinmesini çekici kılıyor. İslam toplumlarında Selman-ı Farsi'nin adını duymayan neredeyse hiç kimse yoktur. Bu da onun Müslümanlar arasındaki özel konumu ve büyüklüğünü gösterir. Fakat Arap olmayan birinin öyle bir öneme ulaşmış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz de onun hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cennet Selman'a,
onun kendisinin cenneti olan isteğinden daha isteklidir. Allah'tan korkan ve hakkı arayan her insan ise bu şahsı tanıyarak iflaha kavuşabilir. Bu podcast'te bu büyük şahsiyetin hayatını sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarız ki beğenirsiniz. Ruzbe, ateş, tanrı ve insanların efendisi olan Cey kentinde doğdu ve orada büyüdü. Babası Bedahşan bölgenin büyüklerinden biriydi ve Cey kentinin dini lideriydi. Bu şehir o dönemde Zertüşlerin ana yerleşim yerlerinden biri olan İsfahan'ın eski bölgelerinden biridir. Ruzbeh'in babası Zertüşli bir rahipti. Her zamanki işi ateşi körüklemek ve onun sönmesini dini vecibi olarak önlemektir. Ruzbeh'in babası oğlunun kendi yerine geçmesi için elinden geleni yaptı. Ama oğul bu durumdan ve bu makamdan nefret ediyordu. Ruzbeh'in içinde isyan etme arzusu vardı. Ama babası onu daha ergenlik çağındayken ateş tapınağında bekçi olmaya zorlamıştı. Fakat gerçekte Ruzbeh bir mahkumdu ve ateş tapınağı da bir gardiyandı. Ruzbeh insanların ibadet ettiğini, eğilip büküldüğünü görünce kendi kendine şöyle dedi. Bu insanlar kendilerinin yaktıkları ateşe nasıl tapıyorlar? Ancak bir avuç su onun alevini söndürür ve bir avuç toprak onu söndürür. Rüzgar ile söner, külleri oraya buraya savrulur. Ruzbeh'in düşünceleri ve akıl dolu fikirleri onu bu dünyanın bir yaratıcısı olduğu, ateşi insanların kullanımı için yaradan bir yaratıcı olduğu gerçeğini yönlendirdi. Tanrısının zenginlerin fakirler üzerindeki hakimiyetini ve kullarının ateşi yükseltip ona taptığından memnun kalabileceğine inanmıyordu. Güç ve hikmetten yoksun bir tanrıyı kabul etmek istemiyordu. Saatlerce kendi düşüncelerine daldı ve büyük bir öfkeyle bağırdı. Bu ibadet batıldır. Bu toplum da sapkın bir toplumdur. Sonra öfkesi dinince acıyla şöyle dedi kendi kendine. Beni asıl Tanrı'ya götürecek birini nerede bulabilirim? Yaradan'a, yeryüzünün yaratıcısına götüren biri var mı?
Ruzbeh'in İran'da bulunduğu dönemdeki sınıfsal yapı ve sistem, erkek çocukların sorumlu bir kişi olabilmeleri ve hayatın yükünü omuzlayabilmeleri için genellikle babalarının mesleğini ve işini öğrenmelerini gerektiriyordu. Ruzbeh'in yaşı, babasının akıllı oğluna işi ve sınıfıyla ilgili teknik ve meslekleri öğreteceği noktaya da ulaşmıştı. Ayrıca babanın çoklu sorumlulukları ve iş baskısı oğlunu yavaş yavaş işe dahil etmesine ve mesleğine dahil etmeye çalışmasına neden oldu. Bu planla Ruzbeh'in geleceği garanti altına alınacak, babasına göre rahatsız edici düşünceleri, entelektüel kaygıları ve bitmek bilmeyen soruları da sona erecekti. Bu amaçla babası bir gün çiftçilerin işleriyle ilgilenmesi, denetlemesi ve durumu düzenlemesi için onu çiftliğe gönderdi. Baba gerekli tüm talimatları verdi ve endişelendirmemesi için de ikazda bulunup ve eve zamanında dönmesini istedi. Çiftliğe giderken Ruzbeh hoş bir ses duydu. İçinde ibadet ruhunu harekete geçiren bir ses duyduğunu hissetti ve ona tatlı ve manevi bir duygu veren neşeli bir şarkı sesini dinlemeye başladı. Bir kiliseye ulaşana kadar istemsizce sesin kaynağına doğru ilerledi. Kilisenin içine girdiğinde daha önce hiç görmediği bir manzarayla karşılaştı. Kilisenin duvarındaki resimler koro halinde güzel sesle şarkı söyleyen, saygı ve selam işareti olarak yere diz çökmüş insanların düzenli sıralarına rastladı. Kimisi sonradan İncil olduğunu öğrendiği bir kitabı okuyordu. Kimisi dua ediyordu. Kimisi de şarkı söylüyordu. İsa'nın dini ritüeli Ruzbeh'in kalbinde bir inanç kıvılcımı parlattı ve ruhu üzerinde ani bir etki yarattı. Hristiyan ibadetine hayran kaldı. Törenin ardından Hristiyan rahibin yanına giderek yaptıkları işleri ve inançlarını sordu. Hristiyan oldukları ve ibadet ve dinlerini yaymakla meşgul oldukları cevabını aldı. Hristiyan adam ve rahip kibarca dinini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Mesih'in sevgisinden, adaletinden, hakikatinden ve fedakarlığından bahsetti ve Ruzbeh'in coşkusunu uyandıran sözlerini aktardı. Ruzbeh, Hristiyan din adamına şöyle sordu: "Eğer Hristiyanlık hakkında daha fazla şey öğrenmek ve bilmek istersem nereye gitmeliyim?" Din adamı, Suriye ve Filistin bölgelerinin Hristiyanlığın merkezi olduğunu, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Beytullahem'de doğduğunu, dinini o bölgede yaydığını, daha sonra da dünyanın diğer bölgelerine bu dinin yayıldığını söyledi. Din adamının sözleri ve Ruzbeh'in soruları uzun sürdü. Hava artık kararıyordu. Adamla vedalaştı ve babasının talimatlarını, kendisine verdiği görevleri hatırladı. Hızla eve doğru yola çıktı. Babası peşinden birkaç hizmetçi göndermişti. Ruzbeh eve döndüğünde babasının kaygılı ve endişeli olduğunu, öfke dolu bir ses tonuyla bağırdığını gördü. Babası, "Şimdiye kadar neredeydin?" Ruzbeh ise tam sakin bir şekilde,
kiliselerinde dua eden bir grup Hristiyanla karşılaştım. Onlardan gördüklerim beni şaşırttı ve onların dinlerinin bizimkinden daha iyi olduğunu anladım, dedi. Kendisinden sonra daima oğlunu ateş tapınağının sorumlusu olmaya hazırlayan, bu nedenle de onu tüm Zertüşt ritüellerini yerine getirmeye zorlayan baba, başına balyoz vurmuş gibi hissetti. Bu cümle onun çok ağırına gitti. Şüphesiz Hristiyan dini bizim dinimizden daha hayırlıdır. Ruzbe hikayeyi babasına anlattı. Hristiyan tanrısından bahsetti. Baba öfkesine hakim olunca oğluna, Zertüşlüyü, ona ve babalarının dinine sadık kalmanın gereğini yumuşak ve endişeli bir ses tonuyla anlattı. Önce farklı yöntemlerle oğlunu ikna etmeye çalışsa da, ancak Ruzbe nezaket ve saygı içerisinde babasının gerekçelerini birer birer reddetti. Sonunda babasına şöyle dedi: "Babacığım, siz ateşe tapmakta atalarınızı, ecdadınızı takip ediyorsunuz. Ama söyleyin de bilelim, kendi ellerimizle yaktığımız bu ateşin neyi var? Neyine tapıyorsunuz ki? Bu ateşin yaşamı ve ölümü bizim elimizde. Peki o nasıl bizim tanrımız olabilir?" Baba Ruzbeh'in açıklamaları duyunca daha çok üzüldü ve endişesi de bir o kadar arttı. Çocuğunun evden çıkmasına izin verdiği için kendisini suçladı. Babanın Ruzbeh'e bakma şekli zorlaştı. Her şeyi daha da sıkılaştırdı. Bir nezaketsizlik işareti olarak onun bacaklarını zincirledi ve evden çıkmaması için gardiyanlara ve hizmetçilere ona göz kulak olmalarını emretti. Evde tutuklu kalmasını bile istedi. Ruzbeh'in Hristiyanlık, gördükleri ve duydukları hakkında daha fazla düşünmesi ve Zertüştlük ile onun dini uygulamaları ve kuralları hakkındaki inançları gözden geçirip tekrar babalarının dinine dönmesi için bir fırsat yaratmak istedi. Gerçek şu ki İran'da Sasani hakimiyeti dönemine denk gelen o dönemde Zertüşt dininin başka bir faydası kalmamıştı ve bu din, Ruzbeh gibi birinin manevi ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmişti. Onun tabiatından kaynaklanan Ruzbeh'in manevi ve entelektüel değişimleri onu tevhid meselesi üzerinde yoğunlaşmasına yol açtı. Fikri ve manevi arayışları ve yolculukları onu gerçek Tanrı'ya yaklaştırdı. Kendini çok yalnız ve tuhaf hissediyordu. Kimsenin onu anlamadığını, özünden aslından uzak olduğunu hissediyordu. Ancak bu durumdan kurtulma umudu ona ruh ve irade veriyordu. Her ne kadar Ruzbeh'in evde hapsedilmesi, babanın sevgisi ve onu korunmasından kaynaklansa da, gerçekte bu Ruzbeh'in arayış ruhunu daha da güçlendirdi. Şüphesiz babası, oğlunun hakikat sevgisi ruhunun dinmediğini çok iyi biliyordu.
İran,
Sasani döneminde özellikle de bu hanedanın yönetiminin son 10 yıllarında bağımsızlık ve bireysel özgürlükle uyumlu değildi. Bu dönemin sosyal sistemi soy ve kana dayalıydı. Ve sosyal hareketlilik bir sınıftan diğerine geçiş yasak ve zordu. Bireyden çok sınıfa önem veren bu egemen toplumsal sistemin birey karşıtı demeli, insanları aile içinde kısıtlı kalmaya ve yaşamaya teşvik ediyordu. Ve bir insanın bu ortamdan ayrılması, kaçması çok zor, hatta imkansızdı. Ruzbeh işte böyle bir aile ve sosyal koşullar altında gerçeği keşfetmek için memleketini terk etmeye karar verdi. Aileden ayrılıp memleketini terk etmek Ruzbeh için zor bir karardı ve hayatında çok önemli bir dönüm noktasıydı. Ruzbeh aslında tam rahatlık ve bereket içinde büyümüştü. Ancak arayışa yatkın ruhu farklı bir ortam peşindeydi. Onun hak arama ruhu ve içindeki huzursuzluk onun hayata bakış açısını değiştirdi. Kendini tanıma ve gerçek Tanrı'yı bilme konusundaki motivasyonu o kadar güçlüydü ki babasının desteğiyle kendisini bekleyen müreffeh yaşamdan, mesleki ve sosyal statüden vazgeçti. Bu yola adım attığında kendisini bekleyen zorluklar ve dayanılmaz acılar hakkında saatlerce, günlerce düşünmüş, ailesinden uzakta olursa bile ne olacağı bilinmez akıbetini defalarca düşünmüştü. Ancak doğasının ve tabiatının çağrısı karşısında yaratılışın kökenini bilme yolunu engelleyen tüm engelleri ve zorlukları geride bırakmaya karar verdi. Tüm engellere rağmen göç etmeye karar verdi. Ruzbeh babasının kendisine karşı olan davranışlarından rahatsız değildi ve babasının ona olan güçlü sevgisi nedeniyle bu kısıtlamaları hayata geçirdiğini biliyordu. Ancak zamaneye karşı duyduğu tatminsizliğin onu çıkmaza ve umutsuzluğa sürüklememesi gerektiğini, kaybettiği gerçeğini, mutluluğunu ve kurtuluşunu başka bir yerde, başka insanlar arasında araması gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle baba evden çıkmasını her şekilde engellemesine rağmen iyi bir dostluk içinde olduğu evin eski hizmetçilerinden birinden Şam'a veya Hristiyan bölgelerine birisinin bir kafilenin gidileceğini bilmesi halinde kendisine haber vermesini istedi. Bir gece hizmetçi yanına geldi ve bu akşam bir kafilenin Şam'a gideceğini söyledi. Ruzbeh ona çok teşekkür etti ve evden çıktığını kimsenin fark etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun için hizmetçi kıyafetlerini giyip kafileye gitti. Ertesi gün Ruzbeh'in babası onun yokluğunu fark etti. Çok öfkelendi ve üzüldü. Adamları, gardiyanlar, insanlar her yerde onu aradılar. Ama ondan hiçbir iz bulamadılar. Şafak'ın ilk anlarda karanlıktan kurtulduğu gibi Ruzbeh de bağlarından kurtuldu. Ve şafak sökmeden önce gecenin karanlığında sessizce ve yavaş yavaş evden uzaklaştı. Geleceğini belirleyen kafileye ulaştı. Thank you. Evet, Cennet Göçmeni isimli podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın. Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allah-u Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ikinci kez Pakistan Cumhurbaşkanı seçilen Asif Ali Zardari'ye tebrik mesajı gönderdi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na fetih nişanı verdiğini belirtti. Kadın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı New York'a gitti. Dünyada 24 ülke İran'dan traktör alıyor. İran'da yolcu uçak parçalarının imalatı ve onarımı yapılıyor.
İran'daki Hamas temsilcisi Gazze'nin bombalanmasına Amerikalı savaşçıların katıldığını belirtti. İsmail Haniye, 7 Ekim Filistin meselesi tarihinde bir dönüm noktasıdır dedi. Amerikan Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas tünellerinin 1/3'ünden azını yok ettiğini belirtti. Suudi Arabistan Kralı Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.